25. ayrım. Ne var ki Igor ruhunu ele geçirmeye çalışan fesatlıktan daha akıllı. Biraz daha sabrederse içindeki ses yorulup susacak. Direncinin büyük ölçüde cennete yolladığı insanlardan birinin hayatında giderek daha çok yer almasından kaynaklandığını sanıyor. Kara kaşlı kız ona her şeyin yolunda olduğunu, unutmak için bağışlamak arasında büyük bir fark olduğunu söylüyor. Yüreğinde nefret yok. Bütün bunları dünyadan intikam almak için yapmıyor. Şeytan istediği kadar ısrar etsin, sağlam durmalı ve neden burada olduğunu hep anımsamalı. Gördüğü ilk pizzacıya girip bir pizza margarita. Domates, mozzarella peyniri ve fesleğenli pizza. İle kola istiyor. Şu sırada bir şeyler yese iyi olur. Çünkü masa çevresinde bir sürü insanın toplaştığı yemek davetinde hiçbir şey yiyemeyecek. Zaten hiçbir zaman da yiyememiştir. Herkes kendini neşeli, rahat bir sohbeti sürdürmek zorunda hisseder ve ne zaman önündeki lezzetli yiyecekleri tatmaya kalkışsa ortaya biri çıkıp engel olur. Bundan kaçabilmek için bulduğu çare masadakileri soru yağmuruna tutmak, onlar akıllıca yanıtlar bulmaya çalışırken de huzur içinde yemeğini yemek olurdu. Oysa bu gece kendini hiç de yardımsever ya da cana yakın hissetmiyor. Sevimsiz ve soğuk görünecek. Yabancı dil bilmediğini söyleyebilir. Önündeki birkaç saat içinde bütün bunlara son verip her şeyi bırakmasını söyleyecek olan fesatlığın sesinin her zamankinden güçlü çıkacağını biliyor. Son vermek istemiyor. Nedeni değişiyor olsa bile yine de bu misyonu tamamlamak niyetinde. Bir gün içinde vahşice 3 cinayet işlenmesinin kan için normal bir olay sayılıp sayılmayacağı hakkında hiçbir fikri yok. Normalse polis olağan dışı bir şey olduğundan kuşkulanmayacak. Bürokratik işlerine devam edecekler. O da planladığı gibi ertesi sabahın erken saatlerinde uçup gidecek. Teşhis edilip edilmediğini de bilmiyor. Bu sabah kendisiyle kızın yanından geçen o çift, ölü adamın yakın korumalarından biri ve öteki kadının öldürülmesini izleyen kişi görmüştü onu yalnızca. Fesatlık yöntem değiştiriyor. Zayıf kişilere yaptığı gibi korkutmak istiyor onu. Şeytan onun neler geçirmiş olduğunu bilmediği gibi kaderin ona hazırladığı sınavdan öncekinden güçlü bir adam olarak çıktığının da farkında değil. Cep telefonunu alıp bir mesaj daha gönderiyor. Mesajı aldığında Eva'nın vereceği tepkiyi düşünebiliyor. İçinden bir ses onun korku ve hazla karışık bir duygu yaşayacağını söylüyor. 2 yıl önceki kararından kıyafetleri ve mücevherleri dahil her şeyi ardında bırakarak onu terk edip boşanma süreci için avukatlarını görevlendirmiş olmaktan pişmanlık duyduğuna emin. Sebep uyumsuzluk. Sanki bir sürü ilginç insan eşleriyle aynı şeyleri düşünüyor. Bir yığın ortak noktayı paylaşıyormuş gibi. Besbelli yalandı işte. Başkasına aşık olmuştu. Tutku. Dürüst davranmak gerekirse 5 yılı aşkın evlilikten sonra başka bir eş bulma arzusuna kapılmadığını hangimiz söyleyebilir? Yine dürüst davranmak gerekirse kim hayatı boyunca en az bir kez ihanet etmediğini, en azından aklından geçirmediğini iddia edebilir? Kim bilir kaç kadın ya da erkek bu yüzden evlerini terk etmiş, sonra tutkunun uzun sürmediğini fark edip gerçek eşlerine geri dönmüştür? Azıcık olgunlukla davranılırsa her şey unutulabilir. Bu insan biyolojisinin tamamıyla normal bir yanıdır. Her şeyi çok yavaş kavrayabildi. Önce avukatlarına mümkün olduğunca haşin davranmalarını söyledi. Kadın onu terk etmek istiyorsa neredeyse 20 yılı aşkın bir süre boyunca birlikte oluşturdukları servet üstündeki tüm haklarından feragat etmeliydi. Tek kuruş bile alamazdı. Ondan cevap beklerken bir hafta boyunca sarhoş dolaştı. Para umurunda değildi. Böyle yapmasının nedeni onun dönmesini sağlamaktı. Ve Eva'ya baskı yapmak için aklına gelen tek yol buydu. Oysa Eva namuslu bir insandı. Avukatları Igor'un şartlarını kabul ettiler. Eski karısının yanındaki adamın kim olduğunu ancak basının diline düştüklerinde fark etti Igor. Dünyanın en başarılı terzilerinden biri. Tıpkı onun gibi kendini sıfırdan başlayarak geliştirmiş, yine onun gibi 40'lı yaşlarında ve tıpkı onun gibi hiçbir kibirli olmayışı ve çok çalışmasıyla tanınıyor. Neler olduğunu bir türlü anlayamadı. Eva Londra'daki defileye gitmeden önce Madrid'de ender olarak yaşadıkları romantik bir tatil yapmışlardı. Oraya şirketin jetiyle gidip her türlü konforu olan bir otelde kalsalar da birlikte dünyayı yeniden keşfetmeye karar vermişlerdi. Pahalı lokantalarda rezervasyon yaptırmamışlar, müzelere girmek için uzun kuyruklarda beklemişler, şoförlü limuzinler yerine taksiyle dolaşmışlar, kilometrelerce yol yürüyüp ikide bir kaybolmuşlardı. Çok yemiş ve her zamankinden çok içmişler, otele yorgun ama hoşnut dönmüşler ve hep yaptıkları gibi her gece sevişmişlerdi. Dizüstü bilgisayarını ya da cep telefonlarını açmamak için ikisi de çok gayret göstermiş ama becermişlerdi. Moskova'ya yürekleri iyi anılarla dolu, yüzlerinde gülücüklerle döndüler. Igor tekrar işe gömülmüş, o yokken her şeyin mükemmel bir biçimde yürütüldüğünü görerek şaşırmıştı. Ertesi hafta Eva Londra'ya gitmiş ve bir daha dönmemişti. Igor en büyük özel dedektiflik firmalarından birini tuttu. Aslında sanayi ve siyaset casusluğu yaparlardı. Bu da karısının yeni dostuyla el ele görüldüğü yüzlerce fotoğrafa bakmak demekti. Eski kocasından aldıkları bilgiye dayanan dedektifler Eva'ya ısmarlama bir arkadaş buldular. Eva onunla bir mağazada tesadüfen tanıştı. Kadın Rusya'dan geliyordu ve kocasının onu terk ettiğini, gerekli izni olmadığı için İngiltere'de çalışamadığını, karnını doyurmak için bile pek az parası olduğunu anlattı. Eva önceleri pek güvenememişti ama sonunda ona yardım etmeye karar verdi. Yeni sevgilisiyle konuştu. Sevgilisi yasa dışı olsa da bu yeni arkadaşı bürolarından birinde işe yerleştirmeyi göze aldı. Kadın Eva'nın Rusça konuşan tek arkadaşıydı. Yalnızdı. Evliliğinde sorunlar vardı. Dedektiflik firmasının başvurduğu psikoloğa göre İstenilen bilgiyi alabilmek için ideal konumdaydı kadın. Igor, Eva'nın yeni hayatına henüz uyum sağlayamamış olduğunu biliyordu. Bu durumda ille de yararı olsun diye değil ama ruhunu biraz olsun rahatlatmak için aynı koşullar içindeki bir kadınla mahrem düşüncelerini paylaşması kadar doğal bir şey olamazdı. Arkadaş tüm konuşmaları kaydediyor, Igor'un imzalaması gereken kağıtları, varlığını talep eden davetiyeleri, müşterilere, toptancılara, siyasetçilere ve iş arkadaşlarına gönderilecek armağanları bir yana bırakmasına neden olan bu kayıtlar masasında yığılıyordu. Kayıtlar fotoğraflardan çok daha yararlı ve çok daha acı verici olmuştu. Igor, Eva'nın ünlü terziyle ilişkisinin 2 yıl önce Milano'daki moda haftasında profesyonel nedenlerle tanıştıklarında başladığını öğrendi. Eva önceleri direnmişti. Ne de olsa adam dünyanın en güzel kadınlarıyla çevriliydi. Eva ise o sırada 38 yaşındaydı. Gel gelelim ertesi hafta Paris'te kendilerini yatakta buldular. Igor bunu öğrendiği zaman cinsel açıdan tahrik olduğunu fark etti ve bedeninin neden böyle bir tepki verdiğini anlayamadı. Karısının bacaklarını açıp başka bir erkeğin içine girmesine izin vermesi onu tiksindireceğine neden tahrik ediyordu. Aklını kaçırabileceğinden bir tek o zaman korkmuştu. Bu yüzden suçluluk duygusunu biraz olsun hafifletebilmeyi amaçlayarak topluluk önünde bir tür itirafta bulunmayı denedi. Meslektaşlarıyla bir sohbet sırasında dostlarından birinin karısının evlilik dışı bir ilişki yaşadığını öğrendiğinde cinsel haz aldığından söz etti. Ardından sürpriz geldi. Toplumun değişik kesimlerinden ve değişik milletlerden çoğu yönetici ve siyasetçi olan meslektaşları önce bu yüzden dehşete kapılmış göründüler derken 10. vodka kadehini tepelerine diktikten sonra hepsi de bunun bir evlilikte başa gelebilecek en heyecanlı şeylerden biri olduğunu kabul ettiler. Aralarından biri karısından aşığıyla birlikteyken yaşadığı tüm iğrenç ayrıntıları ve kullandığı ayıp sözleri kendisine anlatmasını isteyip duruyordu. Bir başkası, eş değiştirme kulüplerinin toplu seks meraklısı çiftler oralara gidiyorlardı. Hasta bir evlilik için en iyi tedavi olduğunu açıkladı. Bu belki biraz abartılıydı ama Igor karısının başkasıyla yattığını öğrenince tahrik olan tek erkeğin kendisi olmadığına sevinmişti. İnsanoğulları özellikle bu cinsin erkekleri hakkında pek az şey bildiğinde aynı derecede memnun olmuştu. Sohbetleri genellikle işle ilgili olur, kişisel alana pek az girilirdi. Şimdi o kayıtlarda neler olduğunu düşünüyor. Londra'da geçirdikleri hafta sırasında katılan profesyoneller için hayat kolaylaşsın diye moda haftaları birbirini izleyecek biçimde düzenlenir. Ünlü terzi Eva'ya aşık olduğunu açıklamıştı. Dünyanın en sıra dışı kadınlarından biriyle karşı karşıya olduğu düşünülürse hiç de şaşırtıcı değildi. Eva ise hala kuşkular içindeydi. Hüseyin hayatında seviştiği ikinci erkekti. İkisi de aynı iş dalında çalışıyordu. Ama onun karşısında kendisini çok aşağılarda hissediyordu. Moda alanında çalışma hayalinden vazgeçmesi gerekecekti. Çünkü müstakbel kocasıyla rekabet mümkün olamazdı. Bu yüzden de ev kadını rolüne geri dönecekti. Dahası böylesine güçlü birinin orta yaşlı bir Rus kadınıyla neden ilgilendiğini anlayamıyordu. Eva fırsat verseydi Igor bunu açıklayabilirdi. Eva'nın yalnızca varlığı bile çevresindeki herkesi aydınlatırdı. Herkes elinde ne varsa vermek ister, insanın geçmişin küllerinden yeni bir umutla doğmasını sağlardı. Anlamsız, kanlı bir savaştan dönen genç bir adamken, onun da başına aynen bunlar gelmişti. Fesatlık geri geliyor. Şeytan ona bunun doğru olmadığını söylüyor. Yaşadığı sarsıntılardan kendini işe vererek kurtulmuştu. Psikiyatristler çok fazla çalışmayı psikolojik bozukluk saysalar da, onun açısından bağışlayarak ve unutarak yaralarını sarmanın bir yolu olmuştu. Eva gerçekten de o kadar önemli değildi. Tüm duygularını var olmayan bir ilişkide yoğunlaştırmaktan vazgeçmeli artık. İlk kez senin başına gelmiyor dedi şeytan. İyi eylemlere yol açacağı gibi yanlış bir kanıyla kötü eylemlere girişiyorsun. Igor sinirlenmeye başlıyor. O iyi bir adam aslında. İnsafsızca davranmak zorunda kaldığı her sefer yüce bir amaç uğruna hayatının modeli kabul ettiği, İsa'nın izinden giderek ya memleketine hizmet etti ya da aşırı uçlardaki insanların gereksiz acı çekmelerini önledi. Ve yine onun gibi yaparak hem öteki yanağını çevirdi hem de kamçı kullandı. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa da Kudüs'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanlara, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döktü ve masalarını devirdi. İncil Yuhanna 2. bölüm. Fesatlığı başından atmak için haç çıkarıyor. Kayıtları ve Eva'nın dediklerini anımsamaya zorluyor kendini. Yeni eşiyle ne kadar mutsuz olursa olsun asla geçmişe dönmeyeceğini çünkü eski kocasının dengesiz olduğunu söylüyordu. Ne saçma. Yeni çevresi beynini yıkıyor olmalıydı. Berbat insanlarla beraberdi besbelli. Rus arkadaşına evlenmesinin tek nedeninin yalnızlıktan korkması olduğunu anlatıyordu. Ama Igor bunun yalan olduğundan emindi. Eva gençliğinde hep başkaları tarafından dışlandığını hissetmiş, asla kendi gibi davranamamıştı. Arkadaşlarının ilgilendikleri şeylerle ilgileniyormuş gibi görünmüş, onlar hangi oyunu seviyorsa o oyunu oynamış, partilere gitmiş ve sadık bir koca olacak, ona güven, bir yuva ve çocuklar verecek yakışıklı bir adam arayıp durmuştu. Hepsi yalandı diyordu kayıtlarda. Aslında bilinmezlik ve maceralar oldum olası ilgisini çekmişti. Gençliğinde bir meslek seçebilseydi sanatçı olurdu. Çocukken Komünist Parti'nin dergilerini keserek kolajlar yapardı. Dergilerdeki fotoğraflardan nefret ederdi. Ama o kasvetli şekilleri renklendirmeye bayılırdı. Bebek elbiselerini annesi dikerdi çünkü dışarıdan bulmak çok zor oluyordu. Eva bu kıyafetlerden çok hoşlanır, bir gün kendisinin de kıyafetler yapacağını söylerdi. Eski Sovyetler Birliği'nde moda diye bir şey yoktu. Ancak Berlin Duvarı yıkıldığında ve yabancı dergiler ülkeye akın etmeye başladığında, dünyanın geri kalan kısmında neler olup bittiğini öğrenebildiler. Ergenlik çağındayken bu dergilerle daha neşeli, daha ilginç kolajlar yapabiliyordu. Sonra günün birinde ailesine moda tasarımcısı olmak istediğini söylemeye karar verdi. Liseyi bitirir bitirmez anne babası onu hukuk fakültesine yolladı. Yeni kazandıkları özgürlük nedeniyle mutluydular. Ama insanları gerçek sanattan uzaklaştıran, Tolstoy'un ve Puşkin'in yerini casus romanlarıyla doldurmaya çalışan, Klasik baleyi modern zırvalıklarla yozlaştıran kapitalist fikirlerin ülkeyi yıkabilecek tehditler oluşturduğunu düşünüyorlardı. Biricik kızlarının Coca-Cola ve gösterişli arabalarla birlikte gelen bu ahlaki sapkınlıktan uzak tutulması gerekiyordu. Üniversitede tıpkı kendisi gibi düşünen, yani eski rejimin bir gün geri döneceği fikrini tümüyle unutup sonsuza kadar yok olduğunu, artık yeni bir hayata başlamak gerektiğini kabul eden, yakışıklı, hırslı bir genç adamla tanıştı. Bu genç adamdan pek hoşlandı. Çıkmaya başladılar. Onun çok zeki olduğunu, hayatta ilerleyebileceğini fark etti. Ayrıca Eva'yı anlıyordu da. Tabii ki Afgan Savaşı'nda bulunmuş, yaralanmıştı ama ciddi bir şey değildi. Geçmişten asla yakınmıyor, travmatik şeyler yaşamış, dengesiz gibi biri görünmüyordu. Bir gün elinde bir demet gülle gelip üniversiteyi bırakacağını ve kendi işini kuracağını söyledi. Sonra da evlenme teklif etti. Eva ona karşı sadece arkadaşça duygular ve hayranlık besliyor olsa da teklifi kabul etti. Birbirlerini daha iyi tanıdıkça aşık da olabileceklerini düşünüyordu. Öte yandan bu genç adam onu gerçekten anlayan, entelektüel arzularına cevap verebilen tek kişiydi. Bu şansı kaçırırsa onu olduğu gibi kabul edecek başka birini asla bulamayabilirdi. Fazla yaygara yapmadan ve ailelerinin desteği olmadan evlendiler. Igor, Eva'ya tehlikeli görünen bazı insanlardan borçları aldı. Ama kadın bu borçları engellemek için hiçbir şey yapamadı. Şirket yavaş yavaş büyümeye başladı. 4 yıllık beraberlikten sonra Eva korkudan titreyerek ilk kez bir şey istedi. Geçmişte ona borç vermiş olan ve kuşku verici bir biçimde paralarını geri almak için hiç acele etmeyen kişilere borcunu ödemesini. Igor tavsiyesini kabul etti ve sonraları bu nedenle ona sık sık teşekkür etti. Yıllar kaçınılmaz başarısızlıklarla, uykusuz gecelerle geçti. Sonra işler gelişmeye başladı. Ve tıpkı masallardaki gibi çirkin ördek yavrusu herkesin hayran olduğu güzel bir kuğuya dönüştü. Eva ev kadını rolüne sıkışıp kaldığı için yakınıyordu. Arkadaşlarının çalışan kadının kadınlığının eksildiğini düşünen kocalarının aksine, Igor ona Moskova'nın en gözde bölgelerinden birinde bir dükkan satın aldı. Eva orada dünyanın en ünlü terzilerinin yaptığı kıyafetleri satmaya başladı. Ama kendi tasarımlarını yapmak için hiç uğraşmadı. İşinin tatmin edici bir başka yanı da vardı. Büyük moda evlerini ziyaret ediyor, ilginç insanlarla tanışıyordu. İşte Hamit'le ilk kez o sırada karşılaştı. Onu sevip sevmediğini hala bilmiyordu. Muhtemelen de sevmiyordu ama onunla rahat ediyordu. Hamit ona daha önce onun gibi hiçbiriyle karşılaşmadığını söyleyerek, birlikte yaşamayı önerdiğinde kaybedecek hiçbir şey olmadığını hissetti. Çocuğu yoktu. Kocası da işiyle öylesine evliydi ki muhtemelen onun gittiğini fark bile etmeyecekti. Kayıtlardan birinde her şeyi arkamda bıraktım diyordu Eva. Ve şu kadarcık pişman değilim. Hamit istemediğim halde İspanya'daki o güzelim malikaneyi alıp tapuyu üstüme yapmasaydı da aynı şeyi yapardım. Eski kocam Igor servetinin yarısını teklif etseydi bile aynı kararı verirdim. Aynı kararı verirdim çünkü korkmadan yaşamak istiyorum. Dünyanın en çok arzu edilen adamlarından biri benimle birlikte olmak istiyorsa demek ki düşündüğümden daha iyi biriyim. Bir başka kayıtta da kocasının ciddi psikolojik sorunları olduğunun apaçık anlaşıldığını söylüyordu. Kocam aklını kaçırdı. Savaştaki deneyimlerinden ya da aşırı çalışmanın stresinden kaynaklanabilir. Bilmiyorum ama Tanrı'nın niyetlerini bildiğini sanıyor. Terk etmeden önce onu anlamaya çalışmak, ilişkimizi kurtarıp mümkün olmayacağını bilmek için bir psikiyatriste başvurdum. Onurunu zedelememek için ayrıntılara girmedim. Şimdi sana da anlatmayacağım o ayrıntıları. Ama kocamın iyilik ettiğine inanarak korkunç şeyler yapabileceğini düşünüyorum.